Birinci ayrım. Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos, eserin adı Karanlık Nehir, yazarı Leslie Wolfe. Özgün adı Beneath Black River, çevirmeni Koray Somay. Türü polisiye, Orman Kitap 1. baskı Mart 2023. ISBN numarası 978-625-8029-34-5. Bu kitap 321 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 28 Şubat 2025. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Kitabın kapak resmi. Aynen isminde olduğu gibi bir nehir ve hakim olan bir karanlık gözüküyor. Arka kapak. Cevabını duymak istemediğin soruları asla sorma. Hala canlı görünüyordu, saçları suda dalgalanıyordu, kırmızı dudakları son nefesini veriyor gibi hafifçe aralanmıştı, boynundaki küçük madalyon yüzünün yanında yüzüyordu. Dedektif K. Sharp doğup büyüdüğü kasaba Mount Chester'ı terk ederken asla arkasına bakmayacağına söz vermişti. Burada kötü anılar ve karanlık sırlardan başka bir şey yoktu. Ama korkunç bir suç yüzünden dönmek zorunda kalmıştı. Karlı zirvelerin arasında, sonbaharın bütün renklerini taşıyan bir ormanla çevrili karanlık nehirde boynunda gizemli bir madalyon olan genç bir kızın cesedi bulunur. Yıllardır çözülememiş vakaları araştıran Kay, 14 yıl önce kaybolan 3 yaşındaki Rose'un böyle bir madalyon taktığını keşfeder. Ancak buldukları genç kız sadece birkaç saat önce ölmüştür. Nehirdeki kız Rose ise bunca yıldır neredeydi? Onlarca yıldır örülmüş bir yalan ağı yavaş yavaş ortaya çıkarken kimsenin görünen hayatları yaşamadığı anlaşılacaktır. Kay çok geçmeden bir cinayetten çok daha fazlasıyla karşı karşıya olduğunu anlayacaktır. Çok satan kitapların yazarı Leslie Wolfe, Karanlık Nehir ile gerilim türüne yeni boyutlar katıyor. Wolfe, masum görünen insanların korkunç sırlarını yıllarca saklarken en umulmadık kişilerin onlara nasıl yardım ettiğini ustalıkla anlatıyor. Sapık bir seri katilin kan donduran şiddetini psikolojik derinlikleri yansıtarak bütün açılardan gözler önüne seriyor. Uyarıyorum, bu kitap bitinceye kadar uykusuz kalacaksınız. Her sayfada kalbiniz daha hızlı çarpacak. An Introvert Reads. Wolf her şeyi anladığınızı düşündüğünüzde bile şaşırtmayı başarıyor. Tropical Girl Reads Books. Wolf sizi hazırlıksız yakalıyor. Çok gerileceksiniz. Star-Crossed Reviews. Teşekkür. Yargı sisteminin inceliklerinde bana ustalıkla rehberlik eden New York'un Yılmaz Hukuk Savunucusu arkadaşım Mark Freyberg'e en içten teşekkürler. Bölüm 1. Şelale. Malya saçına bir çiçek takmıştı. Taktığı herhangi bir çiçek değildi. Plumeria çiçeğinin o sabah Blackwater şelalelerinde planladığı gezide konaklayacakları otele tam zamanında teslim edilmesini sağlamak için kelimenin tam anlamıyla online alışveriş cehenneminden geçmişti. Bunun için bir servet ödemişti ama her kuruşuna değecekti. Tüm dünyaya kalbinin artık bir sahibinin olduğunu ilan eden bir Hawaii geleneği olan kokulu çiçeği sol kulağının arkasına taktı. Kalbinin sahibi muhtemelen Plumeria'nın sembolik anlamını pek de anlamayacak olan Tobias Grabowski adında 27 yaşında yakışıklı, San Francisco'lu biraz garip bir teknoloji hastasıydı. Ve bu durum çiçeği fark etse bile değişmeyecekti. Umursamadı. Yine de çiçeğin tam yerinde olmasını, saçlarının arasında mükemmel bir şekilde parlamasını ve onu cennetten gelen bir sis gibi çevreleyen yapraklarının kokusunun sevgi ve iyi şans getirmesini istiyordu. Ama yine de bu özel günde başka bir şey giymiş olmayı tercih ederdi. Omuzlarını açıkta bırakan havadar beyaz fırfırlı bir elbise yerine üzerindeki krem rengi hafif dar şort ve kırmızı kolsuz bluz evlilik teklifi alırken giymeyi hayal ettiği kıyafetler değildi. Ama Toby o sabah onu Blackwater şelalelerine götürmek isterse nedenini bilmiyormuş gibi davranması ve yürüyüş için uygun kıyafetleri giymesi gerekiyordu. Ama biliyordu ve elmas yüzüğü onun ceketinin cebinde ilk bulduğundan beri heyecandan yerinde duramıyordu. Mount Chester'a vardıkları ilk gece erkek arkadaşının tuhaf davranışları yüzünden endişelenmişti. Akşam yemeği için gittikleri restoranda kendileriyle ilgilenen sarışın garsonun göğüs dekoltesi o kadar derindi ki yalnızca yetişkinlerin gittiği bir yerde çalışmasına izin verilmeliydi. Toby'nin sanki değerli bir şeyin hala orada olduğundan emin olmak için sürekli sağ cebine dokunduğunu fark etmişti. O cebi akşam yemeği için para ve kredi kartını koyduğu yerde ve Malia, Bayan Dekolte'nin telefon numarasının o cebe gizlice girmiş olabileceğinden korkuyordu. Akşamın geri kalanını endişe içinde geçiren Malia, otel odalarına dönmek için zor sabretti. Odada Toby'nin duşa girmesi için aç bir örümceğin sabrıyla oyalandı, sonra elini cebine soktu ve aradığı şeyi buldu. O bir karatlık güzellik kesinlikle bayan dekolte için değildi. Toby duştan çıkmadan önce planını yapmıştı. Hayat boyu hatırlanacak bir gün olması için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Ve şort giymesi gerekse bile en azından geri kalan her şey mükemmel olacaktı. Blackwater şelaleleri otellerinden bir saatlik yürüyüş mesafesindeydi. Chester Dağı'nın batı tarafına hafif bir tırmanışla sonbaharın tüm renk tonlarıyla kaplı bir ormanın içinden geçen şaşırtıcı derecede güzel bir patikadan gidiliyordu. Yükseldikçe meşe ve akça ağaçlar yerlerini çam ve köknarlara bırakmaya başlamıştı. Tüm patika kozalaklarla doluydu. El ele tutuşup coşkuyla yürüdüler. Sabırsızlığı Toby'nin birkaç kez bu acelen de ne diye sormasına neden oldu. Yanıt olarak sadece gülümsedi ve biraz yavaşladı. Hatta tekrar yokuş yukarı ilerlemeden önce dudaklarını bir andığına onunkilere bastırmak için durdu. Şelalelerin uğultulu sesi duyulmaya başladığında 10 dakika kadar uzaktaydılar. Ses hafifti ve uzaktan geliyordu ama yine de belirgindi. Melodik bir şekilde dağın kayalık yamaçlarında yankılanıyordu. "Görebiliyorum," dedi Malia neşeyle Toby'nin elini bırakıp önden koşarak. "Geldik." "Tamam," diye yanıtladı Toby nefes nefese. "Birkaç dakika sonra da hala orada olacak biliyorsun," diye şaka yaptı. Sonra bir an durup etrafına bakındı. Genç kadın sevgilisine geri koştu ve elini tuttu. Sonra onu patikada kendine çekti. "Haydi ama, oraya vardığımızda dinlenirsin," dedi ve Toby teslim olmuş bir iç çekişle onu takip etti. "Daha fazla egzersiz yapman gerek," diye ekledi. Nefes nefese kalmıştı. Temiz hava ciğerlerini saf enerjiyle dolduruyordu. "Bütün gün bir ekranın önünde oturup duruyorsun," diye başladı. Sonra dudağını ısırdı. Belki de onu eleştirmeye başlamak için düğün sonrasını beklemeliydi. Bunun yerine kahkahalara boğuldu, kendini dırdırıcı bir eş olarak hayal etmişti. Ellerini kalçalarına dayamış, terliğinin ucunu gelecekteki evlerinde parıldayan parke zeminlere vuruyordu. "Toby ne?" diye sordu. "Ah, hiçbir şey, sadece çok mutluyum," diye yanıtladı kollarını havaya kaldırıp bir derviş gibi dönerek. "Yuhu!" diye bağırdı ve sesi hemen dağlarda yankılandı. "Duydun mu?" "Evet, Kaliforniya eyaletinin yarısıyla birlikte." Yanına hemen bir yumruk geldi ve Toby yaralı numarası yapıp böğrünü tutarak ve sanki birazdan ölecekmiş gibi inleyerek yere yığılırken Malia şen şakrak bir kahkaha patlattı. Şimdi evlenme teklif ederken üzerinde olacak beyaz tişörtün üzerinde çamur ve çam iğneleri olacaktı. Ama düşündüğü kadar umursamadı. Sadece onun güldüğünü duymayı seviyordu. Ayağa kalktığında kısa bir süre cebine dokundu ve sonra omuzlarındaki kiri silkeledi. Malya ellerini Toby'nin sırtında gezdirdi. Pamuklu kumaşa yapışan şeyleri silkeledi. Sonra tekrar ellerini birleştirip ileri doğru koşmaya başladılar. Birkaç dakika içinde ormandan çıktılar ve iki yanı paslı, kırmızıya boyanmış, kayalarla çevrili, mavi gökyüzünü tam karşısına almış, uzun, dar şelalelere hayranlıkla bakmak için el ele durdular. Hala nefes nefese olan Toby, sanki sonra ne yapacağını anlatmaya çalışıyormuş gibi ona uzun, sevgi dolu bir bakış attı ve sonra bağcıklarını çözmek ve ayakkabılarını çıkarmak için çömeldi. ''Malya ne yapıyorsun?'' diye sordu. Sesi hayal kırıklığıyla doluydu. Oraya varır varmaz diz çökeceğini ve görkemli şelalelerin önünde evlenme teklif edeceğini hayal etmişti. Ancak onun yerine spor ayakkabısının sol teginin birbirine dolanmış bağcıklarıyla meşgul olduğunu görmek beklediği hareket değildi. İki ayakkabısını da çıkardı, sonra onu da aynısını yapmaya davet etti. ''İçine girelim'' diye şelaleyi işaret etti. ''Şu su perdesinin arkasına.'' Arkasında çok büyük olmayan bir mağara olduğunu ve suyun pek derin olmadığını okumuştum. Çıplak ayaklarını dondurucu suya daldırmaya karar verirken tereddüt etti. Zoraki bir gülümsemeyle ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardı. Sonra ayaklarının ucuna basarak şelaleye giden yolu dolduran keskin kenarlı çakılların üzerinde sendeledi. Toby önden tereddüt etmeden atladı. Evet, biraz soğuk ama hissetmeyeceksin diye güvence verdi. Nefesini tuttuktan sonra haydi diyerek yavaşça elini çekti. Benimle birlikte adım at. Yüzü ışıl ışıl bir gülümsemeyle aydınlandı. Hayatının geri kalanına onunla birlikte adım atmaya hazırdı. Ve bu en büyük adımdı. Tereddüt ederek bir ayağını soğuk suya soktu, sonra da diğerini. Haklıydı. Birkaç dakika sonra soğuğu o kadar da çok hissetmemeye başlamıştı. Su perdesine doğru ilerlediler. Mağaraya ulaşmak için dondurucu suyun içinden geçme düşüncesiyle yüzünü buruşturdu. Ama durum korktuğu gibi değildi. Kenarda ilk bakışta gözükmeyen, içeri girmelerine izin verecek kadar dar bir açıklık vardı. Neredeyse karanlık olan boşluğun içinde şelalenin yüksek sesi kısılmış ve uzaktan geliyor gibiydi. Sanki mağaranın sessizliği çağlayan şelalenin çığlıklarını emiyordu. Dökülen şelaleden filtrelenerek gelen ışık tüm gücünü kaybederek parıldayan duvarlara zar zor dokunabiliyordu. Bir an için çevresini inceledi. Duvarlar yeşil ve paslı kırmızı tonlarındaydı. Kalkerli taşları granitle iç içe geçtiği yerlerde yer yer kirli beyaz lekeler vardı. Elini dondurucu suya daldırdı ve biraz tatmak için avucuna aldı. Tadını çıkarmak istedi ama Toby avucu dudaklarına ulaşmadan onu durdurdu. ''Yerinde olsan bunu yapmazdım.'' dedi. ''İçinde ne olduğunu asla bilemezsin.'' Elinde hala birikmiş olan suya baktı. Pembe bir tonu var gibi görünüyor. Sence bu sadece ışıktan mı? Bu duvarları boyayan şeyden de olabilir. Kısa bir süre etrafına baktı, sonra genişçe gülümsedi. Gözle görülür derecede gergindi. Ama seni buraya mağara keşfi için getirmedim. Buz gibi suya daldırarak dizinin üzerine çöktü ve eli de siyah kadife kutusundaki yüzüğü ortaya çıkardı. ''Sorarken sadece sen ve ben olalım istedim, benim güzel Malyam. Benimle evlenir misin?'' Gülümsemesi genişlerken gözleri sahte bir şaşkınlık ve içten bir zevkle büyüdü. Ellerini heyecanla birbirine kenetledi, sonra sol elini Toby'ye doğru uzattı. Toby yüzüğü kutusundan çıkardı ve parmağına taktı, sırıtarak ona baktı. Ölüm onları ayırana kadar her zaman hatırlamak için görüntünün her detayını hafızasına kaydetmeye çalıştı. Sonra uzun, yakıcı, saf bir korku çığlığı attı. Uzun, dar parmaklı solgun bir el Toby'nin baldırını sıyırdı ve tekrar yavaşça dalgalanan suya girdi. Toby ayağa fırladı ve omuzlarından tutarak ona sarıldı. ''Ne oldu, ne var?'' Konuşmadan su yüzeyinin altında yavaşça ileri geri hareket eden, loş ışıkta zar zor görünen bedeni işaret etti. Toby'nin telefonunun el fenerini açmasıyla kızın vücudunu yerinde tutan ve mağaranın dibine sabitleyen büyük kayayı gördü. Uzun siyah saçları ve sağ kolu yüzeye çıkmıştı. Su en fazla 50 santim derinliğindeydi ve şelaleden gelen suların sürekli çarpmasıyla açığa çıkmış gibiydi. Canlı görünüyordu. Saçları rüzgarda salınıyormuş gibi suda serbestçe dalgalanıyordu. Güzel yüzü bozulmamıştı. Kırmızı dudakları sanki son nefesini vermek istercesine hafifçe aralanmıştı. Şaşırmış gözleriyle onlara bakıyor gibiydi. Son anlarının dehşeti hala irislerinde yaşıyordu. Küçük kırmızı bir madalyon yüzünün tam yanında suda süzülüyordu. Hala boynuna gümüş bir zincirle bağlıydı. 17 yaşından büyük olamazdı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 6.